Hazreti Ebu Bekir'in menkıbeleri. Anam babam sana feda olsun. Hatice validemizde Peygamber Efendimiz evlenecekleri zaman, Hazreti Hatice bir şahsı gizlice Server-i Kainat'ın huzuruna şu haberle gönderdi. Bize kendi şöhretli halinde bir fakire varıp zevceliği kabul ettin diye taan ederler. Bir miktar çeyiz gönderseniz, az da olsa ben onu çoğaltıp halka gösteririm. Ayıplayanların ayıplaması def olur. Resulullah mütefekkir ve mütereddit kalkıp evden çıktı. Pazara geldi. Ebu Bekr Sıddık uzaktan sevgili arkadaşının geldiğini görünce çok sevindi. Efendimiz aleyhisselam doğru Ebu Bekr Sıddık'ın dükkanına geldi. Ebu Bekr Sıddık da karşılayıp üzüntülü olduğunu görünce, ''Ya Muhammedül Emin, anam babam sana feda olsun, niçin üzüntülüsün?'' dedi. Fahri Alem, ''Ya Eba Bekir, Hatice'ye çeyiz götürmem lazım.'' buyurdu. Ebu Bekr Sıddık, ''Ya Muhammedül Emin, 70 devem Şam'a ticarete gitmişti. Bugün salim ve ganimetle geldiklerini müjdelediler. Kerem edip karşılayın, hepsi senindir. Kervan başı olan şahsa durumu bildirin. O kervanın başındaki şahsa azat edeceğimi, 100 altın vereceğimi, Ebu Bekir'in bunu vaat etmiş olduğunu söyleyin.'' dedi. Efendimiz aleyhisselam kervanın önüne geldi. O kervan başı şahsa durumu anlattı. ''Sana nişan vereyim.'' buyurduğunda kervan başı, ''Ben senden nişan istemem. Ben ve develer sana fedadır.'' deyip develeri Hatice-i Kübra'nın sarayı tarafına sürdüler. Pazar ortasına gelince Ebu Bekr Sıddık bir kimse gönderip, ''Develeri getirip bu aradan geçirsinler.'' dedi. Getirdiler. ''Ya Muhammedül Emin, bir miktar durun.'' dedi. Hizmetçi gönderip kendi evinden renkli ipekli kaftanlar getirdip, her birini bir devenin yükü üzerine çekti ve Muhammedül Emin'in kötüleyenleri, haset edenleri, üzüntülü, gamlı olsunlar diye çeyizleri renkli ipekli kumaşlarla iletmeli dedi. O develeri üzerlerinde ipekli, renkli kumaşlarla örtülü olarak Mekke-i Mükerreme'yi dolaştırıp Hatice validemizin evine ilettiler. Eğer dost edinseydim, İmam-ı Begavi Hazretleri, Mesabih'te diyor ki, Resulullah buyurdu ki, bize her nimeti veren ve iyilik eden kimseye karşılığını verdik. Ebu Bekir'in iyilik ve ikramının karşılığını veremedik. Hak Teâlâ kıyamette ona karşılığını verir. Ebu Bekir'in malının fayda verdiği gibi, bir kimsenin malı bana fayda vermedi. Eğer ben dost edinseydim, Ebu Bekir'i dost edinirdim. Lakin bilmiş olun, sizin sahibiniz Allahü Teâlâ'nın dostudur. Hazreti Ömer buyurdu ki, Ebu Bekir bizim seyyidimiz, hayırlımızdır ki, Allah Resulüne hepimizden daha sevgilidir. Son peygamberin veziri olacaksın. Ebu Bekir Sıddık önceleri tüccardı. Sefer ve ticaret yapardı. Ekseri Şam'a giderdi. Seferdeyken çok tesirinde kaldığı bir rüya gördü. Gökten dolunay inip, Kâbe-i Muazzama'ya gelmiş ve sonra parça parça olmuş, parçalar Mekke'deki her evin üzerine düşmüş, sonra da tekrar bir araya gelip göğe yükselmişti. Fakat kendi evine düşen ay parçası evde kalmış, tekrar göğe yükselmemişti. Ebu Bekr Sıddık iki eliyle onu kucaklamış ve sinesine basmış, evin kapısını kapayarak da ay parçasının çıkmasına mani olmuştu. Sabahleyin heyecanla uyanan Ebu Bekr Sıddık hemen oradaki bir Yahudi alimine gidip rüyasını anlattı. O da dedi ki, bu rüya karışık rüyalardan biridir. Bunun tabiri yapılamaz. Fakat bu söz onu tatmin etmemişti. Devamlı bu rüyanın tabirini düşünüyordu. Bir zaman sonra ticaret maksadıyla gittiği yerde rahip Bahira'ya rüyasını anlattı. Rüya Bahira'nın çok dikkatini çekti. Bunun için Ebu Bekr Sıddık'a sordu. Sen nerelisin? Kureyş'tenim. Tamam, şimdi rüyanı tabir edeyim. Mekke'de bu kavimden beklenen ahir zaman peygamberi gelecektir. Yakınlarda zuhur edecektir. Onun hidayet nuru her yere yayılacak. Sen o hayattayken onun veziri, vefatından sonra da halifesi olacaksın. Ebu Bekr Sıddık ne yapacağını şaşırmış haldeyken, rahip Bahira sözlerine şöyle devam etti. Şimdi sen hemen memleketine dön, ona ulaş, ona vahiy gelmeye başladığında git herkesten önce ona iman et. Ebu Bekr Sıddık bu tabiri kimseye anlatmadı. Peygamber Efendimiz peygamberliğini tebliğe başlayınca sordu. Peygamberlerin peygamber olduklarına dair delilleri vardır. Senin delilin nedir? Peygamber Efendimiz buyurdu ki, peygamberliğime delil o rüyadır ki bir Yahudi aliminden tabirini istedin. O alim karışık bir rüyadır, itibar edilmez dedi. Sonra rahip Bahira doğru tabir etti. Ya Ebu Bekir, seni Allah'a ve Resulüne iman etmeye davet ederim. Bunun üzerine kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Hazreti Ebu Bekir, Peygamber Efendimizin huzurunda Müslüman olur olmaz, ya Resulallah, müsaade ederseniz arkadaşlarımı da huzurunuza getireyim, onların da Müslüman olmalarını, ebedi saadete kavuşmalarını istiyorum diyerek arkadaşlarına koştu. Arkadaşlarım dediği Hazreti Osman, Talha, Zübeyr, Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebi Vakkas ve Ebu Ubeyde bin Cerrah gibi ileride Eshab-ı Kiram'ın ileri gelenlerinden ve ismen cennetle müjdelenenlerden olacak kimselerdi. İmam-ı Begavi, Meali-Müttenzil adlı tefsirinde Lokman suresinin "Bana yönelenlerin yoluna uy" mealindeki 15. ayeti kerimenin tefsirinde Ata'dan, o da İbni Abbas hazretlerinden nakil etmiştir. Buyurdu ki, ayet-i kerimedeki kimseden murat Ebu Bekr Sıddık'tır. Müslüman olduğu vakit hemen arkadaşları olan Osman, Talha, Zübeyr, Sa'd bin Ebi Vakkas, Abdurrahman bin Avf ve Ubeyde bin Cerrah'ın yanına vardı. Onlara durumu anlatıp iman etmelerini söyledi. "Sen bu şekilde tasdik edip iman ettin mi?" diye sordular. "Evet, o doğru sözlüdür, siz de iman edin." dedi. Sonra hepsini alıp Resulullah'ın huzuruna götürdü. Müslüman oldular. Bunların Müslüman olmaları Hazreti Ebu Bekir'in irşadıyla oldu. Allahü Teala onun metinde buyurdu. "Bana yönelenlerin yoluna uy." Yani Ebu Bekir'in yoluna tabi ol demektir. O sıddıktır. Hazreti Ebu Bekir İslam dininin göz bebeğidir. Muhammed Aleyhisselam'ın dostudur, arkadaşıdır, mübarek kayınpederidir. Bu ikisinden ikincisidir. Lakabı şeriflerinden biri Atik'tir. Resulullah Efendimiz mübarek yüzlerine nazar edip "Bu cehennem ateşinden Atik'tir." buyurdu. Yani Allahü Teala'nın ateşinden azatlı kuludur. Bundan sonra bu lakapla şöhret buldu. Bir lakabı şerifleri de Sıddık'tır. Çok fazla inançlı demektir. Resulullah'ı tereddütsüz hemen tasdik ettiği için bu isim verildi. Kavlül Fazl kitabında deniyor ki İsra suresinin ilk ayet-i kerimesinde Allahü Teala kudret ve azametinden nice acayip işlerden bazılarını göstermek için Muhammed Aleyhisselam'ı Mekke'den Kudüs'e götürdüğünü bildiriyor. İsra kelimesi rüya için kullanılmaz. Uyanıkken gece yürümek manasına kullanılır. Ayet-i kerimede buyuruldu ki sana Miraç'ta gösterdiğimiz temaşayı insanlar için bir fitne kıldık. İsra suresi 60. ayeti. Fitne yani imtihan uyanıkken olur. Peygamber Efendimizin anlattığı rüya olsaydı hiç kimse tuhaf karşılamazdı. Hazreti Ebu Bekir tasdik edip yüksek derecelere kavuşmazdı. Mekke'den Kudüs'e ancak bir ayda gidilip gelinebilir. Kısa bir anda Mekke'den Kudüs'e varıp gelmek ancak Allahü Teala'nın kudretiyle olur. Buna inanıp da daha uzaklara gittiğine inanmamak Allahü Teala'nın kudretinden şüphe etmeyi gerektirir. Allahü Teala dilerse niçin olmasın? Peygamber Efendimiz o gecenin sabahında Miraç kıssasını anlatıp özetle buyurdu ki, Cebrail aleyhisselamla bütün gökleri geçerek Sidre-i Münteha'ya geldim. Cenneti gösterdiler. Daha sonra 50 vakit namazla dönerken Musa aleyhisselamı gördüm. 50 vakit namazın ümmetime zor geleceğini, dönüp namaz vakitlerini azaltmasını Allahü Teala'dan istememi söyledi. Azar azar kaldırılarak sonunda 5 vakte indirildi. Bu gidip gelmek gayet kısa zamanda oldu. Geldiğinde mübarek yatakları henüz sıcaktı. Gelince nasıl gidip geldiğini anlattı. Burak'la Mescid-i Aksa'ya gittiğini, oradan gökleri geçerek cenneti, cehennemi ve daha başka yerleri gezdiğini söyledi. Dönüşte yolda develi yolcular gördüğünü, bir devenin ürküp yıkıldığını söyledi. İnşallah çarşamba günü Mekke'ye gelirler buyurdu. Kâfirler bu olayı işitince inkar edip, akla zıttır, mümkün değildir dediler. Bu iş burada bitti. Mal, mülk, saltanat verdik, davasından vazgeçiremedik ama artık ondan kurtulduk diye sevinçlerinden oynamaya başladılar. Birkaçı hemen Hazreti Ebubekir'in evine geldi. Çünkü onun akıllı, tecrübeli, hesaplı bir tüccar olduğunu biliyorlardı. Kapıya çıkınca hemen sordular. Ya Ebubekir, sen çok kere Kudüs'e gittin geldin, iyi bilirsin. Mekke'den Kudüs'e gidip gelmek ne kadar zaman sürer dediler. Hazreti Ebubekir, iyi biliyorum, bir aydan fazla dedi. Kafirler bu söze sevindiler. Akıllı, tecrübeli adamın sözü böyle olur dediler. Gülerek, alay ederek ve Hazreti Ebubekir'in de kendi kafalarında olduğuna sevinerek, senin efendin Kudüs'e bir gecede gidip geldiğini söylüyor, artık iyice sapıttı diyerek Hazreti Ebubekir'e sevgi, saygı ve güven gösterdiler. Hazreti Ebubekir, Resulullah Efendimizin mübarek adını işitince, eğer o söylediyse inandım, bir anda gidip gelmiştir, o gerçek söyler, ondan yalan sadır olmaz diyerek içeri girdi. Kâfirler neye uğradıklarını anlayamadılar. Vay canına, Muhammed ne yaman büyücüymüş, Ebu Bekir'e sihir yapmış diyorlardı. Hazreti Ebu Bekir hemen giyinip Resulullah Efendimizin yanına geldi. Büyük kalabalık arasında yüksek sesle, ya Resulallah, miracınız mübarek olsun. Allah'a sonsuz şükürler ederim ki, bizleri senin gibi büyük peygambere hizmetçi yapmakla şereflendirdi. Parlayan yüzünü görmekle, kalpleri alan, ruhları çeken tatlı sözlerini işitmekle nimetlendirdi. Ya Resulallah, senin her sözün doğrudur, inandım, canım sana feda olsun, dedi. Böyle tereddütsüz iman etmesinden dolayı, Resulullah Efendimiz ona, sen sıddıksın, buyurdu. Kafirler bu hale çok kızdı. Müminlerin kuvvetli imanına, peygamberin her sözüne hemen inanmalarına, onun çevresinde pervane gibi toplanmalarına dayanamadılar. Peygamber Efendimiz daha önce Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı görmemişti. Bunu kafirler de bildiği için Resulullah'ı mahcup, mağlup etmek için imtihan etmeye yeltenip dediler ki, sen Kudüs'e gittim diyorsun, söyle bakalım mescidin kaç kapısı, kaç penceresi var? Resulullah hepsine cevap verirken Hazreti Ebubekir, öyledir ya Resulallah, aynen öyledir ya Resulallah derdi. Çünkü Hazreti Ebubekir tüccardı, Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı iyi biliyordu, çok gidip gelmişti. Kafirlerin kendileri de oraları çok iyi biliyorlardı. Bu bakımdan kafirler, yanlış söylüyorsun diyemiyorlar, inat için dahi olsa Resulullah'ın cevaplarını inkar edemiyorlardı. Resulullah Efendimiz edebinden, hayasından karşısındakinin yüzüne bile bakmazdı. Mescid-i Aksa'nın kaç penceresi olduğunu bilmiyordu. Daha sonra bu olayı şöyle anlattı. Mescid-i Aksa'da etrafıma bakmamıştım. Sorduklarını görmemiştim. Kureyş beni yalanlayınca o anda Cebrail aleyhisselam Mescid-i Aksa'yı gözümün önüne getirdi. Televizyon gibi görüyor, sayıyordum. Sorularına hemen cevap veriyordum. Çarşamba günü güneş batarken Resulullah'ın bahsettiği kervan Mekke'ye geldi. Kervandakiler fırtına eser gibi olduğunu, bir devenin yıkıldığını söylediler. Bu hal müminlerin imanını kuvvetlendirdi. Kâfirlerin düşmanlığını artırdı. Hazreti Ali, Sıddık adı gökten inmiştir diye yemin etmiştir. Doğruyu yani Kur'an'ı getiren Peygamber aleyhisselam ve onu tasdik eden müminlerse işte bunlar takva sahibi kimselerdir. Zümer suresi 33. ayeti. Hazreti Ali buyurdu ki, Sıdk ile gelen kimse Muhammed aleyhisselam ve onu tasdik eden Ebu Bekr Sıddık'tır. Üstünlük Allahü Teala tarafından verilir. Nisa suresi 69-70. ayeti kerimelerinde mealen buyuruluyor ki, emir ve yasaklarda Allah'a ve Resulüne itaat edenler, Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdir. Onlar ne güzel arkadaştır. Bu üstünlük Allah tarafından verilir. Allah üstün kullarına mükafat verilmesini bilir. Bu ayeti kerimelerde Resulullah'la Hazreti Ebu Bekir'in arasında vasıta olmadığına delil vardır. Bütün Müslümanlar Ebu Bekir Hazretlerine sıddık derler. Resulullah'ın derecesiyle Hazreti Ebu Bekir'in derecesi arasında başka bir derece yoktur. Bu ayeti kerimelerde açıkça Allahü Teala'nın nimeti bu taife üzerine kendi fadlındandır diye buyuruluyor. Yoksa onlar bu nimete ibadetleriyle kavuşmuş değillerdir. Hadis-i şerifte de buyuruldu ki, Ebu Bekir'le Ömer'i sizin önünüze ben geçirmedim. Onları Allahü Teala hepinizin önüne geçirdi. cennet kapılarının hepsinden çağrılan. Ebu Hüreyre Hazretleri diyor ki, Resulullah buyurdu ki, bir kimse eşyadan bir çift şeyi sadaka etse, fi sebilillah cennet kapılarından davet olunur. Cennet için kapılar vardır. Her kim ki namaz ehlindendir, namaz kapısından davet olunur. Her kim ki cihat ehlindendir, cihat kapısından davet olunur. Her kimse ki sadaka ehlindendir, sadaka kapısından davet olunur. Her kimse ki oruç ehlindendir, reyyan kapısından davet olunur. Ebu Bekir dedi ki, ya Resulallah, bu kapıların her birinden çağrılanlara bir müşkilat yoktur. Lakin bu kapıların hepsinden çağrılan kimse var mıdır? Resul-i Ekrem buyurdu ki, evet, sen o kimselerdensin. Yine Ebu Hüreyre Hazretleri diyor ki, devamla Resulullah buyurdu ki, bugün sizin içinizde oruçlu olan var mıdır? Ebu Bekir, ben oruçluyum dedi. Yine buyurdu ki, sizden bugün kim cenaze hizmetinde bulundu? Ebu Bekir, ben bulundum dedi. Yine sual buyurdu ki, sizden bugün bir fakire kim yiyecek verdi? Ebu Bekir, ben verdim dedi. Yine sual etti ki, sizden bugün kim hasta ziyaretine gitti? Ebu Bekir, ben gittim dedi. Bunun üzerine Resulullah buyurdu ki, bu hasletler bir kimsede bir arada olunca, o kimse hesapsız cennete girer. Babanın taati yanında. Hazreti Ayşe validemiz anlatır. Resulullah bir gece mübarek başını benim yanıma koymuş yıldızlara bakıyordu. Ben aya baktım, ancak Resulullah'ın mübarek yüzü aydan güzel ve parlaktı. Gözlerim doldu. Bir damla gözyaşım mübarek yüzüne düştü. Benden tarafa bakıp, ya Ayşe, ne oldu sana buyurdu. Mübarek yüzüne ve aya baktım. Mübarek yüzünün aydan daha nurlu olduğunu gördüm. Kıyamet günü senin yüzünü görmeyecek ve şefaatinden mahrum kalacak kimseye acınır, ne bedbaht insandır onlar dedim. Resulullah buyurdu ki, ya Ayşe, Allahü Teala güneşin ve ayın nurunu benim nurumdan yarattı. Benim yüzümün nuruna niçin hayret edersin ki, yıldızları ve levhi ve kalemi 18.000 alemi benim nurumdan yarattı. Ya Resulallah dedim, sen yıldızlara niçin bakardın? Buyurdu ki, ya Ayşe, benim hesabım arasında bir recül, yani mevki sahibi vardır ki, her gün yıldızlar adedince onun taatini göğe götürürler. Yıldızların adedini ise Allahü Teala'dan başka kimse bilemez. Zannettim ki babam Ebu Bekri murad ederler. Ya Resulallah dedim, o mevki sahibi mübarek zat kimdir? Buyurdu ki, o Ömer bin Hattab'dır. Ömer bin Hattab'ın taati ise babanın taati yanında deryadan bir damla gibidir. Artık o nesneler bana gerekmez. Bayram günüydü. Ebu Bekri Sıddık kıymetli ve gösterişli elbise giymiş ve 30 altınlık bir şal omzuna almıştı. Cebrail aleyhisselam ama suretinde gelip yol üzerinde oturdu. Ebu Bekri Sıddık Bilal'le beraber oradan geçiyordu. Cebrail dedi ki, Allahü Teala Muhammed Mustafa dostluğuna, onun hatırına bana bir şey vereni affetsin. Ebu Bekri Sıddık bu sözü işitince omzundan şalını çıkarıp ona verdi ve bir daha söyle buyurdu. Bir daha söyleyince kaftanını çıkarıp ona verdi. Bir daha, bir daha diye söyletip nalınlarını dahi çıkarıp verdi. Sonunda artık verecek bir şey kalmadı. Bilal'e dönüp, Ayşe'nin evine var, bir şey getir buyurdu. Bilal giderken Resulullah'la karşılaştı. Nereye gidersin ya Bilal? Sen mi söylersin, ben mi söyleyeyim? Siz buyurun ya Resulallah dedi. Buyurdu ki, ya Bilal, bil ki o ama Cebrail-i Emin'dir. Allahü Teala onu bu şekilde gönderdi ki, Ebu Bekri Sıddık'ın bana muhabbeti ne kadardır, insanlar anlasın. Hazreti Ebu Bekir, Bilal'in getirdiği elbiseyi giydi. Cebrail aleyhisselam da Resulullah'ın yanına gelip elbiseleri verdi ve, ya Resulallah, bunlar benim işime yaramaz dedi. Resulullah, Cebrail'in verdiği elbiseleri Ebu Bekri Sıddık'a getirdi. Hazreti Ebu Bekir, ya Resulallah dedi, senin dostluğun uğruna vermiş olduğum şey artık bana gerekmez. Nereye uygun bulursanız oraya tasarruf ediniz. Bilal'i kafir elinden sen kurtarırsın. Bilal-i Habeşi Müslüman olmuştu. Lakin o zaman bir kafirin kölesiydi. bir büyük kilise vardı. İçindeki putlara hizmet için kâfirler bir köylü tayin etmişlerdi. Bir gün Bilal o kiliseyi tenha buldu. İçeri girip putların yüzlerini kirletti. Aceleyle dışarı çıkarken o hizmetçi köylü Bilal'le karşılaşıp içeri girdi. Putları bu halde görünce feryat ederek kâfirlerin oturdukları yere doğru varıp Bilal'i şikayet etti. Putlarına yapılan durumu bunlara bildirince kâfirler Bilal'in efendisi üzerine gittiler. Bir kölenin bizim putlarımıza böyle ihanet etmesi uygun mudur? Elbette bu kölenin hakkından gelmek gerekir dediler. Efendisi de madem ki benim kölem böyle küstahlık yaptı size verdim. Ne yapmak isterseniz öyle yapın dedi. Onlar da Bilal'i aldılar, sıcak kum üzerine çıplak olarak koyup mübarek karnı üzerine taş koydular. Sonra iki ellerini ve iki ayağını bağladılar. Dediler ki Muhammed'in dininden dönmeyince seni bundan kurtarmayız. Bunun altında kalırsın. Bilal-i Habeşi Hazretleri bu taşın altında Ya Ehad ismi şerifini söylerdi. Allahü Teala'nın hikmeti server-i enbiya yoldan geçerken Bilal'i bu azapta hem de Ya Ehad ismi şerifini söyler gördü. Resulullah Efendimiz Ya Ehad ismi şerifi seni kurtarır buyurdu. Ondan sonra çok üzülmüş olarak eve gitti. Hazreti Ebu Bekir Resulullah'ın yanına gelmişti. Resulullah Bilal'in ahvalini anlatıp Ya Ebu Bekir Bilal'i kafir elinden sen kurtarırsın buyurdu. Zira Hazreti Ebu Bekir daima kafirlerin arasında yürür, Müslüman esir varsa hesapsız para verip satın alırdı. Aldığı gibi Hak Teâlâ yoluna ve Habib-i Ekrem aşkına azat ederdi. Yine adet-i şerifine binaen kafirler arasına gitti. Konuşma esnasında onlara dedi ki, Bilal'e böyle azap etmekten size ne fayda vardır? Gelin bana satın. Dediler ki, biz Bilal'i ağırlığınca akça da versen satmayız. Eğer amir adındaki kölenle değiştirirsen olur. Amir Hazreti Ebu Bekir sebebiyle çok mal edinmişti. Metaından, davarından gayri nakit 10.000 akçası vardı. Hazreti Ebu Bekir derdi ki, ya amir Müslüman ol, bütün malla azat ol. Yanımda kardeşim olasın. Mel'un razı olmayıp İslam dinini kabul etmezdi. Müslüman olmadığı için Hazreti Ebu Bekir de huzursuz olup azat etmezdi. Kafirler dediler ki, kölen amirle Bilal'i değişiriz. Hazreti Ebu Bekir'e gayet hoş gelip sevindiğinden amiri bütün malı ve davarıyla Bilal için size verdim deyince kafirler de Ebu Bekir'i aldattık, bu kadar mal ve amir gibi köle aldık diye sevindiler. Bilal için olanlardan mel'unların haberleri yoktu. Yoksa Hazreti Ebu Bekir'in bütün malını isterlerdi. O da Allah hakkı için acımayıp sadece Resulullah'ın emri yerine gelsin diye verirdi. Ondan sonra Hazreti Ebu Bekir, Bilal Hazretlerini evvela taşın altından kurtardı, elini eline alıp Resulullah'ın huzuruna getirip buyurdu ki, ''Ya Resulallah, Bilal'i Allahü Teala aşkına bugün azat ettim.'' Resulullah Efendimiz çok sevinip Hazreti Ebu Bekir'e dua etti. Damarlarımda bir şey kaldıysa affet. Ebu Bekir Sıddık'ın bir kölesi vardı. Ömrünün sonlarında her akşam iftar vaktinde yemek getirirdi. Ebu Bekir Sıddık'ın adet-i şerifi öyleydi ki, nereden ve nasıl aldığını sormayınca o yemekten bir lokma ağzına koymazdı. Bu köle bir gece yine yemek getirdi. Ebu Bekir Sıddık sual etmeden mübarek elini uzatıp bir lokma yemekten aldı. Köle dedi ki, ey efendi ne oldu ki bu akşam sormadan yemeğe el uzattınız? Ebu Bekir Sıddık'ın mübarek gözleri yaşla dolup buyurdu ki, açlık bana sıkıntı verip sabırsızlandırdı. Böylece bu hal başıma geldi. Şimdi söyle, bu yemeği nereden getirdin? Köle dedi ki, cahiliye vaktinde raks ve oyun oynardım. Bir gruba raks etmiştim. Çok hoşlarına gitmişti. Şimdi bir nesnemiz yoktur. Elimize bir şey geçtiğinde sana iyilik ederiz diye vaat etmişlerdi. Bugün gördüm ki elleri doludur. Vaatlerini hatırlattım, yiyeceği bana verdiler. Ebu Bekir Sıddık bunu işitince çok üzüldü, ağladı. Yemeği önünden attı. Parmağını boğazına o kadar soktu ki istifra etti. O lokma karnından dışarı geldi. Kendine eziyet verdi. Mübarek yüzü göğerdi. Bir miktar su içmesini söylediler. Sıcak su getirtip içti. Bir kere daha kaytetti. Rahatsız oldu. Karnında bir şey kalmadığına kanaat getirdi. Ya Sıddık dediler, bu kadar kendinize sıkıntı ve zahmet bir lokmadan dolayı mıdır? Evet dedi. Resulullah'tan işittim. Buyurdu ki, Allahü Teala yediği haram olan kimselere cenneti haram etmiştir. Sonra ellerini açıp, ya Rabbi, yediğim lokma için elimden geleni yaptım. O lokmadan damarlarımda bir şey kaldıysa affet diye dua etti. Resulullah fazla verseydi. Enes bin Malik Hazretleri anlatır. Resulullah'tan Ebu Bekir Sıddık'ın o kadar üstünlüğünü işittim ki hayrette kaldım. Server-i Alemin vefatından sonra bir gece onu rüyada gördüm. Önüne bir tabak hurma koymuşlar. Ya Resulallah, Hak Teâlâ'nın sana verdiği o nesneden bana da ver dedim. Bana bir hurma verdi. Dedim, ya Resulallah, ihsanınızı artırınız. Böyle böyle 9 hurma verdi. Yine ya Resulallah, tekrar ver dedim. Bilal'in ezan sesiyle uykudan uyandım. Abdest alıp mescide geldim. Sabah namazını Ebu Bekir Sıddık'ın arkasında kıldım. Namazdan sonra bir saat başımı önüme salıp tesbih çektim. Başımı kaldırdım, Sıddık'ı gördüm. Mübarek arkasını mihraba vermiş oturuyor, rüyada Resulullah'ın önünde gördüğüm hurma tabağının aynısıysa şimdi Sıddık'ın önünde duruyordu. Dedim ki, ya Halife-i Resulullah, Allahü Teala'nın sana verdiği nimetlerden bana da ver. Bana bir hurma verdi. Dedim artır, bir hurma daha verdi. 9 hurmaya dek bana verdi. Ya Halife-i Resulullah artır dedim. Buyurdu ki, ya Enes, eğer gece Resulullah Efendimiz fazla verseydi, ben de fazla verirdim. Sevinmek lazımken niçin ağlarsın? Resulullah Efendimiz Arafat Dağı'nda Kusva adlı devesine binmiş halde dururken, meali şerifi, bugün dininizi ikmal ettim, size verdiğim nimetleri tamamladım, din olarak size İslam dinini beğendim olan Maide suresi 3. ayeti kerimesi nazil oldu. Herkes sevindi. Fakat Ebu Bekir Sıddık ağladı. Dediler ki, ya Ebu Bekir, bugün sevinmek günüdür. Bu sevinmek icap eden hale niçin ağlarsın ki İslam dini kemal buldu? Allahü Teala müminler üzerine nimetini tamamladı. Ebu Bekir Sıddık arif ve gayet akıllı bir sultan idi. Resulullah'a çok fazla muhabbeti olduğundan daima ahval-i şeriflerine dikkatliydi. Buyurdu ki, her kemalin zevali vardır. Bu ayeti kerimede size dinin kemali göründü. Velakin bana Resulullah'ın zevali, yani ayrılışı, vefatı göründü. Bir yapıcı, bir padişah için saray yapıp 4 duvarını tamam eylese ve üstünü örtse, kapılarını assa, o yapıcıya destur verirler. Resulullah yapıcıydı. Din sarayını yapmaya gelmişti. O saray din sarayıdır ki 5'tir. Birinci duvarı namazdır. İkinci duvarı zekattır. Üçüncü duvarı oruçtur. Dördüncü duvarı hactır. Kapısı gusüldür. Aslı imandır. Tavanı ihlastır. Aşağı eşiği tevazudur. Üst eşiği yavaşlıktır. Sağ kanadı tevekküldür. Sol kanadı temellüktür. Kilidi küfürdür. Anahtarı şehadettir. Derecesi rifattır. İçi saadettir. Dışarısı şekavettir. Her kim ki şehadet anahtarıyla İslam sarayı kapısından küfür dilini kırarak içeri girdiyse saadet onundur. Her kim Allahü Teala korusun küfür kilidini bu saray kapısına vurup dışarıda kaldıysa şekavet onundur. Resul-i Ekrem ne zaman ki bu İslam sarayını yapıp kemaline yetiştirdi, bu ayeti kerime nazil oldu. Dolayısıyla Resulullah'ın aramızdan ayrılık vakti geldi diye ağladım. Resulullah veda hacı yapıp Medine'ye geldikten 83 gün sonra vefat etti. Kavme imamet eylesin. Hazreti Ayşe validemiz anlatır. Resulullah'ın son hastalığında ağrısı arttı. Buyurdu ki, Ebu Bekir'e söyleyin, Nas'a imam olup namaz kıldırsın. Dedim ki, ya Resulallah, babam sizin makamınıza geçince ağlamasından sesini kimse işitmez. Ömer bin Hattab'ı emretseniz. Resulullah yine Ebu Bekir'e söyleyin, kavme imamet eylesin buyurdu. Anam babam size feda olsun ya Resulallah, babam sizin makamınızda durmaya takat getiremez dedim. Yine buyurdu ki, Ebu Bekir'e söyleyin, kavme imamet eylesin. Ben Hafsa'ya varıp dedim ki, Sen Resulullah'a söyle ki, babam Ebu Bekir imamet makamında durursa ağlamaktan kimse sesini işitmez. Hafsa da söyledi. Resulullah buyurdu ki, ben Ebu Bekir diyorum, siz Ömer diyorsunuz. Ebu Bekir'e söyleyin, kavme imamet eylesin. Hafsa üzülüp, bana beni mahzun ettin diyerek gitti. Resulullah seni takdim etmiştir. Resulullah'ın son hastalığında, vefatları yaklaştığında, cümle eshab-ı kiram hüzünlü ve telaşlıydılar ve muzdarip oldular. Lakin Hazreti Ebu Bekir, tamam ilmi, sekinesi ve hilmi ve fadlı, aklı ve tedbiri sebebiyle o fitnelerde ve afatlarda, hilaf ve ihtilaflarda halka derman oldu. Resulullah vefat ettiğinde Ebu Bekr Sıddık hücre-i saadete girdi. Rıfk ve kararlılıkla Resulullah'ın yastığı yanına geldi. Mübarek yüzünü kıble tarafına yöneltip üzerine bir çarşaf örtmüşlerdi. Ebu Bekr Sıddık böyle gördüğünde durduğu yerden dizleri üzerine düştü. Bir saat miktarı yüzünü gözünü Resulullah'ın mübarek eline ve ayağına yüzüne sürdü. Nurlu yüzüne bakarak gözyaşlarını nisan yağmuru gibi döktü. Sonra kalkıp evden dışarı geldi. Eshab-ı kiram şaşkın, ne yaptıklarını bilmez şekilde ağlaşıyorlardı. Hazreti Ömer dahi ona aşkından dolayı kendinden geçmiş, kılıcı elinde kim öldü derse kellesini uçururum diyordu. Hazreti Ebu Bekir toplanın dedi ve minbere çıktı. Allah'a hamd, Resulüne salat ettikten sonra, kim Muhammed Aleyhisselam'a tapıyorsa, bilsin ki o vefat etti. Kim Hak Teâlâ'ya taparsa, Allahü Teâlâ ölmez dedi. Sonra, ey insanlar, Resulullah'ın ben vefat etmeyeceğim dediğini içinizde duyan var mı? Hayır, böyle bir söz duymadık dediler. Sonra Hazreti Ömer'e dönüp sordu, ya Ömer, bu hususta sen bir şey duydun mu? Hayır duymadım dedi. Sonra eshab-ı kirama dönüp buyurdu ki, hiç kimse Resulullah'ın vefat etmeyeceğini söyleyemez. Cenab-ı Hakk'a yemin ederim ki, Resulullah ölümü tatmış bulunmaktadır. Çünkü her canlı ölümü tadacaktır. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de, muhakkak sen de öleceksin, onlar da ölecektir buyurmaktadır. Resulullah, İslamiyet'in bütün hükümleri tamamlandıktan sonra aramızdan ayrıldı. Artık kendimize gelip defin işlerini tamamlayalım. Böylece eshab-ı kiram arasındaki şaşkınlık kalktı, sakin ve rahat oldular. Sonra da hangi mekana defnedelim diye şaşkınlık oldu. Muhacirler Mekke'de, Ensarsa Medine'de defnedelim dediler. Bir kısmı da Şam'a, bir kavim de Yemen'e götürelim dedi. Söz uzadı. Husumet zuhura gelecekti. Ebu Bekr Sıddık dedi ki, Resulullah'tan işittim. Buyurdu ki, peygamberler ruhları kabz olundukları mekana defn olunurlar. Bütün sahabiler bu kavle razı olup sakin oldular. Bir kere de hilafet ahvali için şaşkınlık oldu. Muhacirler halife bizden olsun dediler. Ensar da bizden olsun dediler. Bir kısmı da iki halife olsun, biri ensardan, biri muhacirden olsun dedi. Ebu Bekr Sıddık kalkıp minbere çıktı. Hamd ve salatu selam ettikten sonra buyurdu ki, İmamet ve hilafet işi ortaklıkla olmaz. Zira iki kılıç bir kında olmaz, bir evde iki sahip olmaz, bir mescitte iki muhtelif kıble doğru olmaz. Halife Kureyş'ten olur. Bunları Resulullah'tan işittim. Muhacir ve Ensar, Ebu Bekr Sıddık Hazretlerinin sözünü kabul ettiler, ihtilaf kalktı. Bir de Üsame hakkında şaşkınlık oldu. Resulullah Efendimiz hayatlarında 8000 yiğidi Şam tarafına gönderip, Üsame'yi onların üzerine emir tayin buyurmuştu. Kendi mübarek eliyle Üsame'ye bir bayrak vermişti. Lakin Üsame Hazretleri Medine'den çıkmadan Resulullah vefat etti. Muhacir ve Ensar ordu Şam tarafına gönderilmesin diye ittifak ettiler. Böyle bir zamanda Yahudiler ve Hristiyanlar bir yandan, Bedevi mürtetler ve münafıklar bir yandan rencide ederlerdi. Eğer bu zamanda bu kadar askeri kendimizden uzak tutarsak, sonra halimiz kötü olabilir diye düşündüler. Ancak Ebu Bekr Sıddık, Allah hakkı için, eğer kırlardaki kurtlar gelseler, ortalık boş olduğu için, evlat ve iyallerimizi evlerimizden dışarı çekip parçalasalar da, Resulullah'ın mübarek eliyle bağlamış olduğu o bayrağı geri döndürmem deyip, o saatte Üsame'yi askeriyle Şam tarafına gönderdi. Yahudiler ve diğerleri bunu görünce kalplerine korku düştü. Eğer İslam dini doğru olmasaydı, böyle zamanda bu kadar askeri kendilerinden uzağa göndermezlerdi diye düşündüler. Yani dağılırlar, birlik beraberlikleri kalmazdı ve iş orada biterdi. Böyle üzüntülü zamanda bu kadar askeri gönderdiklerine göre kim bilir daha geride ne kadar vardır. Bu yüzden savaşmaya dahi cesaret edemeyip boyun büktüler. Sahabe-i kiramın hepsi Hazreti Ebu Bekr-i Sıddık'a biat etti. Biat olduktan sonra buyurdu ki, ben sizin üzerinize vali kılındım. Halbuki hayırlınız değil idim, beni kabul edin. Hemen Hazreti Ali kalkıp buyurdu ki, ya Sıddık, seni kabul etmeye veya reddetmeye hiç kimsenin iktidarı ve iradesi yoktur. Çünkü Resulullah seni takdim etmiştir. Resulullah'ın geçirdiği makamdan seni kim alıkoyabilir? Kim seni geride bırakabilir? Ya Ebu Bekir, Allah Resulü'nün halifesi sensin. Resulullah emredip Ebu Bekir'e söyleyin, Nas'a imam olup namaz kıldırsın buyurdu. Resul-i Ekrem'in razı olduğu bir kimseden biz elbette razı olduk. Resulullah'ın dinimizdeki bir işte önümüze geçirip razı olduğu kimseden dünyalık bir iş için yani halifelik için hiç razı olmaz mıyız? Rızasına uygun olanı versin. Ebu Bekr Sıddık son hastalığında buyurdu ki, hilafeti kime bırakacağım konusunda tekrar istihare ettim. Allah'tan diledim ki bana rızasına uygun olanı versin. Bilirsiniz yalan söylemem. Hiçbir akıllı kimse de Allah'a kavuşma vaktinde yani ölüm anında kendine iftira yapılmasını arzu etmez ve Müslümanları aldatmayı uygun bulmaz. Ey Resulullah'ın halifesi dediler. Hiç kimsenin doğruluğunuza şüphesi yoktur. Buyurdu ki, gecenin sonunda uykum bana galip geldi uyudum. Resulullah'ı gördüm. İki beyaz kaftan giymiş. O kaftanların eteklerini ben tutuyordum. O iki kaftan yeşil olmaya ve parlamaya başladı. Bakanların gözlerini alırdı. Resulullah'ın iki tarafında iki uzun boylu kimse vardı. Gayet güzel yüzlüydüler. Elbiseleri nur gibi ve bakanlara sürur verirdi. Resulullah bana selam verip benimle müsafaha ederek şereflendirdi. Mübarek elini benim göğsüme koydu. Bende olan ızdırap geçti. Buyurdu ki, ey Ebu Bekir, sana kavuşma arzumuz artmıştır. Vakti geldi ki bizden yana gelesin. Ben uyku içinde o kadar ağlamışım ki ehlim haberdar olmuş, bana sonra haber verdiler. Ben de sizi özledim ya Resulallah dedim. Buyurdu ki, yerine bu ümmet için ümmetin adil ve sadıkı, yerde ve gökte herkesin rızasını kazanmış, zamanının temizi olan Ömer bin Hattab'ı geçir. Bu iki kişi senin vezirlerindir. Dünyada vefatın zamanında yardımcılarındır. Cennette komşularındır. Ondan sonra bana buyurdu ki, fikir ve vehimden kurtuldun ve sen sıddıksın. Gökte melekler içinde sıddıksın. Yerde halk içinde sıddıksın. Dedim ki, ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Bu iki kişi kimdir ki bunların benzerini görmedim? Buyurdu ki, bu iki kişi Cebrail ve Mikail'dir. Sonra gittiler, ben uyandım. Yüzüm gözyaşından ıslanmış, aile efradım başımın ucunda ağlaşırlardı. Kimin itikadı böyle değilse? Cabir bin Abdullah anlatır. Bir bedevi Hazreti Ali'nin huzuruna gelip dedi ki, ya emir el müminin, bana Ebu Bekir'den haber ver ki, o cennette midir? Hazreti Ali bundan dolayı üzülüp buyurdu ki, ya Arabi, keşke anan seni doğurmamış olsaydı. Resulullah'ın hayatında ve vefatından sonra bu sözü hiç kimse söylemedi. Sen söyledin. Muhacirin ve Ensar arasında şüphe yoktur ki Ebu Bekr Sıddık Resul-i Ekrem'in hayatında veziriydi. Vefatından sonra halifesiydi. Ondan sonra her kimin itikadı bunun üzerine olmazsa o dalalettedir. Ey Arabi, Resulullah Ebu Bekr Sıddık'ı babası yerinde tutardı. Ebu Bekir cennet ehlini tıpkı gökyüzündeki bir yıldızın yeryüzünün ehlini aydınlattığı gibi aydınlatır. Ya Arabi, Ebu Bekr Sıddık vefat anında bana dedi ki, benim canım ve gözümün nuru, ömrüm sonuna yaklaştı. Beni Resulullah'ı yıkadığın o mübarek ellerinle yıka, kefene sar ve tabut üzerine koy. Cenazemi Resulullah'ın Ravda-i Mukaddeselerinin kapısına koy. Ve de ki, ya Resulallah, Ebu Bekir kapıdadır, içeri girmek için izin ister. Eğer kilit anahtarsız açılırsa, beni Seyyid-i Alemin mübarek arkası yanına defnedin. Eğer kilit açılmazsa beni Baki kabristanına götürüp garipler kabristanına defnedin. Ya Arabi, o Halife-i Resulullah olan Ebu Bekr-i Sıddık dünyadan göçtü. Vasiyetini yerine getirip teçhiz ettim. Ravda-i Mukaddese kapısına götürdüm. İzin istedim. O saat kilit kendiliğinden açılıp bir ses işittim ki, Habibi, Habibe kavuşturun, Habibini çok özlemiştir diyordu.